Ayrım 10.
Nereden anladınız? Anladım ki söylüyorum. İçeri giren İvan Matveyiç, abayı yakmış dedi. %100 yakmış. Yaktıysam ne olmuş? İyi bir insan diye niye kınıyorsunuz? Bir Tatar ama iyi biri. Butler onayladı. Doğrusunuz Maria Dmitrievna dedi. Koruduğunuz için aferin. 21. Çeçenlere sınır olan bölgelerde oturanların hayatları eskisi gibiydi. O zamanlardan beri 2 saldırı olmuş, onlarda da bölükler koşmuş, kazaklar ve milisler artlarına düşmüşlerdi. Ama ikisinde de dağlıları önleyememişlerdi. Bir seferinde kaçarlarken Vozvijenski'de su içen 7 kazak atını kaçırmışlar, başlarındaki kazakı da öldürmüşlerdi. Avulun yakılıp yıkıldığı son saldırının ardından baskın olmamıştı ama sol kanat komutanlığına Prens Baryatinski atanınca Büyük Çeçenya'ya büyük bir saldırı bekleniyordu. Veliahtın ahbabı olan Kabardinski alayının eski komutanı Prens Baryatinski bütün sol kanadın komutanı olunca Grozny'ye gelir gelmez hemen bir birlik seçti. Çernişev'in Vorontsov'a yazdığı imparatorun emirlerini uygulamak, sürdürmek istiyordu. Vozvijenski'de seçilen birlik oradan plan gereği Kurinsk'e yollandı. Askerler orada yığınak yapmış ve odun kesiyordu. Genç Vorontsov muhteşem bir çuha çadırda kalıyordu. Karısı Maria Vasilyevna da kampa geliyor, geceleri sık sık kalıyordu. Baryatinski'nin Maria Vasilyevna ile olan ilişkisini bilmeyen yoktu. Böylece ilgili olmayan subaylarla erler onun yüzünden geceleri devriyeye çıkmak zorunda kaldıkları için sövüp sayıyorlardı. Genellikle dağlılar topları yakına getiriyorlar, kampa gülleler yolluyorlardı. Bu güllelerin büyük bir kısmı ıskaydı. Bu yüzden çoğunlukla bu gülleleri kimsenin dert ettiği yoktu. Ama dağlıların toplarını mevziye sokmalarını engellemek amacıyla devriye çıkarıyorlardı. Hanımefendinin korkmaması için her gece nöbet beklemek ve devriyeye çıkmak hem sıkıcı oluyordu hem de onurlarını incitiyordu. Askerler ve yüksek sosyeteye girememiş subaylar pek de hoşnutsuz sözlerle homurdanıyorlardı. Bu birliğe orada toplanan Pajeski kolordusundan dönem arkadaşlarını, Kurinski alayında görev yapan arkadaşlarını, komutanlıktaki yaverler ve emir subayları dostları görmek için birliğinden izin alarak ziyarete gelmişti Butler. Gelişinin başlarında epey neşeliydi. Poltoratski'nin çadırında kalıyordu ve tanıdıklarının onu karşılamalarından çok memnun kalmıştı. Vorontsov'u ziyarete gitti. Onunla aynı alayda görev yaptıkları için biraz tanıyordu onu. Vorontsov onu çok iyi karşıladı. Prens Baryatinski ile tanıştırdı ve o gün verilecek yemeğe çağırdı. Baryatinski'den önceki sol kanat komutanı olan General Kozlovski onuruna veda yemeği veriliyordu. Yemek çok iyi geçti. Yan yana getirilen 6 çadır kurulmuştu. Hepsinin uzunluğunca bir masa yerleştirilmişti. Masanın üstü tabaklar ve şişelerle doluydu. Her şey Petersburg muhafız alayının havasını veriyordu. Saat 2'de masaya oturuldu. Masanın ortasında bir yanda Kozlovski, diğer yanda Baryatinski oturuyordu. Kozlovski'nin sağında koca, solunda karısı Vorontsovlar vardı. Masa boyunca iki tarafta Kabardinski ve Kurunsk alayının subayları dizilmişti. Butler, Poltoratski ile yan yana oturmuş, keyifle içiyorlar, yanlarındaki subaylarla konuşuyorlardı. Sıra kızarmış ete geldiğinde emirerleri içten bir korkuyla ve acıyarak Butler'e döndü. "Eyvah!" dedi, "rezil olacak bizim gibi." "Neden?" "Nutuk çekmesi lazım, beceremez ki." Subaylarından biri, "Öyle ya, kurşun altında orman geçmeye benzemez bu," dedi. "Burada yanı başında hanımlar ve asil beyler var. Doğrusu acınacak halde adamcağız." İşte önemli an gelmişti. Baryatinski ayağa kalktı, kadehini kaldırarak kısa bir konuşma yaptı Kozlovski'ye. Baryatinski bitirince Kozlovski kalktı ve epey kaba bir sesle, "Majestenin yüksek emirleriyle sizlerden ayrılıyorum. Sizlere veda ediyorum, subaylar, baylar. Gerçek gibi cephede bir başına savaşılmaz. Ama beni her zamanki gibi, yüce çarımız, ödüllerin bana verilmesi gibi, benim her halimde, benim mevkiim gibi..." Sesi titredi. "Ben, sadece size bağlıyım. Sadece size, aziz dostlarım." Zaten kırışık olan yüzü daha çok kırışmıştı. Boğazını temizledi, gözyaşları akmaya başladı. "Dediğim gibi içten şükranlarımı sunarım." Kozlovski daha fazla konuşamadı. Kalktı, yanına gelen subaylara sarılmaya başladı. Herkes duygulanmıştı. Prenses yüzünü mendiliyle kapatmıştı. Prens Semyon ağzını çarpıtarak gözlerini kırpıştırıyordu. Subayların çoğunun gözleri dolmuştu. Kozlovski'yi az tanıyan Butler bile gözyaşlarını tutamıyordu. Bütün bunlar onun epey hoşuna gitmişti. Sonra onura içmeye başladılar. Baryantinski'nin, Vorontsov'un, subayların, askerlerin onuruna içtiler. Konuklar yemekten çıktıklarında hem içtikleri şaraptan hem de özellikle düşkün oldukları savaş coşkusundan ötürü sarhoştular. Dışarıda çok güzel, güneşli, sessiz, insanı dinçleştiren serin bir hava vardı. Her tarafta yakılan ateşlerin odunları çıtırdıyor, şarkılar duyuluyordu. Sanki herkes bir şeyler kutluyordu. Butler en mutlu, duygulu ruh haliyle Poltoraski'nin yanına gitti. Poltoraski'de subaylar toplanmış, oyun masasını hazırlamışlar ve yaver 100 rubleyle oyunu başlatmıştı. Butler iki kez çadırdan çıktı, sonra tekrar girdi. Pantolon cebindeki cüzdanını sıkıca tutuyordu. Ama sonunda kendini daha fazla tutamadı. Kendi kendine ve kardeşine daha önceden söz vermesine rağmen oyuna katıldı. Henüz bir saat bile geçmemişti ki Butler yüzü kıpkırmızı, ter içinde, tebeşir tozuna bulanmış kollarıyla masada oturmuş, borç senetlerine attığı imzalara bakıyordu. O kadar çok para yitirmişti ki hesabına bakmaya korkuyordu. Ama bakmadan da anlıyordu. Alacağı avanslara, satacağı attan alacağı parayı da eklese, bu tanımadığı yavere borcunu ödeyecek gibi değildi. Butler daha da oynamayı sürdürecekti fakat yaver aksi bir suratla temiz beyaz ellerinde tuttuğu oyun kağıtlarını masaya bıraktı. Butler'in tebeşirle yazılmış uzun hesap listesini toplamaya başladı. Butler bozularak borcunu şimdi veremeyeceği için özür diledi ve evden para isteyeceğini söyledi. Bunu söylerken oradakilerin ona acıdığını, Poltoraski'nin de diğerleri gibi yüzüne bakmaktan kaçındığını hissediyordu. Bu onun buradaki son akşamıydı. Onun oyuna oturmaması ve çağrılmış olduğu Vorontsovlara gitmesi ne kadar iyi olacaktı. Her şey ne güzeldi diye düşündü. Ama şimdi iyi olmadığı gibi korkunç bir haldeydi. Arkadaşlarıyla ve tanıdıklarıyla vedalaştıktan sonra evine döndü. Gelir gelmez de hemen uyumak için yattı. Büyük kayıplardan sonra hep yaptığı gibi tam 18 saat derin bir uyku çekti. Maria Dmitrievna onunla gelen kazaka bahşiş verebilmek için kendisinden 50 kopek borç istediğini, kederli davranışlarını ve kısa yanıtlarını görünce anlamıştı gerçeği. Butler kumar oynayıp yitirmişti. Bu yüzden onun gitmesine izin verdiği için Ivan Matveiç ile atıştı. Ertesi gün Butler saat 12'de uyandı. Durumunu hatırlayınca kendini henüz çıktığı uykunun karanlığına bırakmak istedi fakat uyuyamadı. Tanımadığı birine borçlandığı 475 rubleyi ödemek için bir yol bulması gerekiyordu. Bir yolu şuydu. Kardeşine bir mektup yazıp günahını söyledi. Kalan son ortak malları olan değirmendeki payına karşılık son olarak 500 ruble yollaması için yalvardı. Sonra pinti bir akraba kadına mektup yazdı ve ondan eğer isterse karşılığında senet vereceğini söyleyerek 500 ruble borç istedi. Daha sonra Ivan Matveiç'e gitti. Onda ya da daha doğrusu Maria Dmitrievna'da para varsa ona borç olarak 500 ruble vermesini istedi. Ivan Matveiç, ben de olsa verirdim dedi. Derhal verirdim. Ama başka vermez. Onlar yani kadınlar çok pintidir. Şeytandır onlar. Canları cehenneme. Senin kendi başının çaresine bakman gerek. Diğer şeytan da kantincide yok mudur acaba? Ama kantinciden yardım istemek olacak iş değildi. Butler tek kurtuluş çaresi olarak kardeşinden ya da pinti akraba kadından gelecek paraya güvenmek zorundaydı. 22. Çeçenya'da gayesine ulaşamayan Hacı Murat Tiflis'e dönmüştü. Her gün Vorontsov'un yanına gidiyor, huzuruna kabul edildiği zamanda dağlı tutsakların toplanarak ailesiyle takas edilmesi için yalvarıyordu. Bu gerçekleşmedikçe elinin kolunun bağlı olduğunu, Rusya'ya istediği gibi faydalı olamayacağını, Şamil'i de yok edemeyeceğini sürekli söylüyordu. Vorontsov ise belli belirsiz bir şeyler geveliyor, elinden geleni yapmaya söz veriyor ve işi sürekli erteliyordu. Sorunu Tiflis'e gelecek olan general Argutinski ile çözeceklerini söylüyordu. O zaman Hacı Murat Vorontsov'dan Nuha'ya gidip bu süre içerisinde orada kalmak için izin istedi. Orası Kafkasya'nın küçük bir kasabasıydı ve Hacı Murat orada hem Şamil'le hem de ailesiyle ilgili kendine bağlı kişilerle rahatça görüşebileceğini düşünüyordu. Ayrıca tamamen Müslüman kasabası olduğu için Nuha'da cami vardı ve Hacı Murat dininin gerektirdiği ibadetini daha iyi yerine getirebilecekti. Vorontsov bunları Petersburg'a yazdı ve bu arada izin de verdi Hacı Murat'ın Nuha'ya yerleşmesi için. Gerek Vorontsov, gerek Petersburg'daki yöneticiler ve gerekse Hacı Murat'ın öyküsünü bilen Rusların çoğuna göre bu olay, yani Hacı Murat'ın Ruslara geçişi, ya Kafkasya Savaşı'nın iyi bir dönüm noktası ya da ilginç bir olay olarak ele alınıyordu. Hacı Murat için ise bu olay, hayatının özellikle son dönemindeki korkunç bir dönüm noktasıydı. Biraz kendini kurtarmak, biraz da Şamil'den kurtulmak için dağlardan kaçıp gelmişti. Bu kaçış için ne zorluklara göğüs gelmiş ve kendi amacına ulaşmıştı. İlk günlerde bu başarısından dolayı seviniyordu. Gerçekten de Şamil'e saldırmak için planlar kuruyordu. Fakat onun hemen gerçekleşebileceğine inandığı, ailesini kaçırma işi düşündüğünden de zor çıkmıştı. Şamil onun ailesini yakalamış, elinde tutsak olarak tutuyor. Kadınlara oğullara vermek, oğlunu da öldürmek ya da kör etmekle tehdit ediyordu. Şimdi Hacı Murat, Nuha'ya yerleşerek ona bağlı olan Dağıstanlıların yardımıyla, zorla ya da hileyle ailesini Şamil'in elinden kurtarmayı tasarlıyordu. Nuha'da yanına gelen son haberci, Hacı Murat'a sadık olan avarların onun ailesini kaçırıp Rus topraklarına getirmeyi üstlendiklerini bildirmişti. Ama sayıca az oldukları için Şamil'in kalesi sayılan Vedona'da bunu yapmaya kalkışamadıklarını da söylemişti. Eğer ailesi Vedona'dan başka bir yere götürülecek olursa bunu ne pahasına olursa olsun başarmaya da söz veriyordu. O zaman yolda bu işi yapabileceklerdi. Hacı Murat dostlarına eğer bu işi başarırlarsa 3000 ruble vereceği haberini yolladı. Hacı Murat'a Nuha'da 5 odalı küçük bir ev verilmişti. Ev camiye ve han sarayına yakındı. Onun yanına verilen subaylar, tercüman ve muhafızlar aynı evde kalıyorlardı. Hacı Murat'ın günleri beklemeyle, dağdan gelen habercileri kabul etmekle ve verilen izinle Nuha'nın etrafında atla dolaşmakla geçiyordu. 8 Nisan günü gezintiden dönen Hacı Murat, kendisinin yokluğunda Tiflis'ten bir memurun geldiğini öğrendi. Memurun ne getirdiğini öğrenmek için can atan Hacı Murat, memurun beklediği oda yerine kendi odasına gitti ve öğle namazını kıldı. Namazını bitirince konuk odası ve kabul odası işini gören odaya geçti. Tiflis'ten gelen tombulca sivil danışman rütbesinde bir memur olan Kirillov, Hacı Murat'a Vorontsov'un ayın 12'sinde Argutinski ile görüşmek üzere onu Tiflis'te beklediğini söyledi. Hacı Murat hırçın bir sesle "Yahşi!" dedi. Memur Kirillov hoşuna gitmemişti. "Para getirdin mi?" Kirillov "Getirdim!" dedi. Hacı Murat parmaklarıyla 14 işareti yaptı. ''İki haftalık şimdi.'' dedi. ''Ver.'' Memur yol çantasından cüzdanını çıkardı. ''Vereceğiz.'' dedi. Hacı Murat'ın Rusça bilmediğini sanarak tercümana ''Parayı ne yapacak?'' diye sordu. Hacı Murat anladı. Kirilov'a sert sert baktı. Kirillov parayı uzatırken Hacı Murat'la konuşmak istedi. Bu nedenle tercüman aracılığıyla onun burada sıkılıp sıkılmadığını sordu. Hacı Murat bu ufak tefek, tombul, silahsız sivil memura kinle baktı ve yanıt veremedi. Tercüman soruyu tekrarladı. Hacı Murat, ''Onunla konuşmak istemiyorum, o parayı versin de.'' Bunları söyledikten sonra parayı saymak için tekrar masaya oturdu. Kirillov altınları çıkartarak 10 altınlık 7 öbek yaptı ve paraları Hacı Murat'a doğru itti. Hacı Murat günde 5 altın alıyordu. Hacı Murat altınları Çerkezkası'nın yenine doldurdu, ayağa kalktı, hiç umulmadık bir şekilde sivil danışmanın kel kafasına bir tokat attı ve yürüdü. Sivil danışman yerinden fırladı, tercümana kendisinin albaya eşit rütbede bir memur olduğunu, onun böyle bir şeyi yapmaya hakkı olmadığını söylemesini istedi. Polis komiseri de onu doğruladı. Fakat Hacı Murat bunu bildiğini anlatmak için başını salladı ve odadan çıktı. Polis komiseri, ''Fazla söylenemez ona.'' dedi. ''Hançerini çektiği anda her şey biter. Bu iblislerle konuşulmaz. Görüyorum onu, kuduruyor adam.'' Ortalık kararırken kaşlarına kadar başlıklara sarılmış iki haberci inmişti dağlardan. Polis komiseri onları Hacı Murat'a götürdü. Habercilerden biri şişman, esmer bir tavlindiydi. Diğeri ise sıska bir ihtiyardı. Onların getirdiği haberler Hacı Murat için çok iyi değildi. Ailesine kurtarmak için söz veren dostları, Hacı Murat'a yardım edenlere en korkunç ölüm cezası vereceğini söyleyen Şamil'den korktukları için kurtarma işinden caydıkları haberini yollamışlardı. Habercilerin anlattıklarını dinleyen Hacı Murat, dirseklerini bağdaş kurduğu dizlerine koydu, Papaklı başını eğdi ve uzun süre düşündü. Düşünmesi ve bir karar alması gerekiyordu. Kendisi de biliyordu ki onun son düşünmesiydi. Mutlaka bir karar almak zorundaydı. Hacı Murat başını kaldırdı, iki altın çıkardı. Habercilerden birine uzattı ve ''Gidin'' dedi. ''Ne cevap verelim?'' ''Nasıl bir cevap olacağını Allah bilir. Siz gidin.'' Haberciler gittiler ama Hacı Murat dirseklerini dizlerine dayamış halde oturmayı sürdürdü. Düşünüyordu. Ne yapmalı? Şamil'e inanıp yanına dönmeli mi? Tilki gibidir, kandırır. Eğer kandırmasa bile o kızıl sakallı hilebaza baş eğmem olanaksız. Olanaksız çünkü o ben bir kez Ruslardan tarafa geçmiş olduğum için hiçbir zaman güvenemez bana diye düşündü. Bir tavlin öyküsü hatırladı. Yakalanmış, insanlar arasında yaşamış, sonra kaçıp eski dağlarına, arkadaşlarının yanına geri dönmüş bir şahinin öyküsü. Geri döndüğünde ayağında zilli bağlar varmış. Şahinler onu aralarına almak istememişler. Git demişler ona. Sana nerede zil bağladılarsa oraya git. Bizim zilimiz de yok. Şahin yurdunu bırakmak istememiş ve kalmış. Diğer şahinler istememişler ve gagalamışlar onu. Hacı Murat, beni de gagalayacaklar diye düşündü. Burada mı kalmalı? Kafkasya'yı Rus çarına teslim ederek üne, rütbeye, zenginliğe mi kavuşmalı? Bu mümkün diye düşündü. Vorontsov'la görüşmesini ve ihtiyar prensin onur sözünü hatırladı. Şimdi karar vermeliyim. Yoksa Şamil ailemi mahvedecek. 23. Gece yarısına doğru kararını vermişti. Dağlara kaçacak, kendisine sadık kalan avarlarla Vedano'yu basacak, ya ölecek ya da ailesini kurtaracaktı. Daha sonra ailesini geriye, Ruslara mı getirecek ya da ailesiyle Hunza'ya kaçıp Şamil'le mi savaşacaktı? Buna henüz karar vermemişti. Sadece bir tek şeyi biliyordu. Ruslardan kaçarak dağlara gitmesinin gerekli olduğunu. Hemen kararını uygulamaya başladı. Yastığının altından siyah, pamuk vatkalı beşmetini çıkardı ve muhafızlarının kaldığı bölüme geçti. Onlar ara bahçenin diğer tarafında kalıyorlardı. Oraya çıktığında gecenin ay ışığında kırağılı serinliği kuşattı onu. Kulaklarını yakındaki bahçeden gelen birkaç bülbülün sesi ve böceklerin vızıltıları doldurmuştu. Ara bahçeyi geçerken muhafızlarının odasının kapısını açtı. Oda ışıksızdı. Sadece bir haftalık yeni ay pencerelerden içeriye aydınlatıyordu. Bir masayla iki iskemle bir yanda duruyor, dört muhafız yerde, halının üstünde kepeneklerini sermiş yatıyordu. Hanefi atlarla ahırda uyuyordu. Hamzalo kapının sesini duyunca hızla doğruldu ve Hacı Murat'a baktı. Tanıyınca tekrar yattı. Onun yani başında yatan Eldar ise hemen yerinden fırladı. Hacı Murat'ın emirlerini beklemek için beşmetini giymeye başladı. Kurban ve Han Mahoma uyuyordu. Hacı Murat beşmetini masaya bırakınca sert bir çarpma sesi duyuldu tahtada. Bu beşmete dikilmiş altınların sesiydi. Hacı Murat bugün aldığı altınları Eldar'a uzatarak... ''Bunları da dik'' dedi. Eldar altınları aldı ve hemen ışıklı yere geçerek hançerinin altından küçük çakısını çıkardı ve Beşmet'in astarını sökmeye başladı. Hamzalo da kalkıp geldi ve karşısına bağdaş kurarak oturdu. Hacı Murat, ''Sen Hamzalo, çocuklara tüfekleri, tabancaları doldurup hazırlamalarını söyle'' dedi. ''Yarın uzağa gideceğiz.'' Hamzalo, ''Barut var, kurşun var, hazır olur'' diye anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Hamzalo anlamıştı Hacı Murat'ın tüfekleri doldurmalarını neden istediğini. Onun en başından beri sonraları da giderek artan, giderek daha güçlü bir tek isteği vardı. Şu Rus köpeklerinden olabildiğince fazla öldürmek, doğramak ve sonra dağlara kaçmak. Şimdi Hacı Murat'ın da bunu istediğini görünce epeyce sevinmişti. Hacı Murat çıkınca Hamzalo arkadaşlarını uyardı ve dördü birden bütün gece tüfeklerini, tabancalarını, çakmakları ve fitilleri kontrol ettiler. Eksik barutlara yenilerini eklediler, saçmaları, mermileri, yağlı bezleri hazırladılar, kılıçları, hançerleri bileyip yağladılar. Şafaktan önce Hacı Murat tekrar ara bahçeye çıktı abdest almak için su almaya. Ara bahçede akşamkinden daha yüksek ve daha sık duyuluyordu bülbül ötüşleri. Muhafızların odasında ise hançer ve kılıçların taşa sürtülerek bilenmesinden çıkan ıslıklı demir şıkırtıları geliyordu. Hacı Murat durdu ve dinlemeye başladı. Hanefi ince sesiyle bir türkü tutturmuştu. Türküde Cigit Hamzat'ın arkadaşlarıyla Rus bölgesinden beyaz bir at sürüsünü kaçırdığı anlatılıyordu. Rus prensinin ona Terek Irmağı'nda yetiştiği, onu orman kadar kalabalık askerleriyle nasıl kuşattığı anlatılıyordu. Türkü şöyle sürüyordu. Hamzat atları boğazlamış, arkadaşlarıyla öldürdükleri atların leşlerini kendilerine siper etmişler. Tüfeklerinde kurşun, bellerinde hançer ve damarlarında kan kalmayıncaya kadar savaşmışlardı Ruslar. Fakat ölmeden seslenmiş, siz uçan kuşlar, uçun bizim eve, söyleyin kardeşlerimize, analarımıza, kızlarımıza. Biz hepimiz gazavat yolunda öldük, söyleyin onlara, bizim kahramanlığımız mezarlarda yatmayacak, kemiklerimizi aç kurtlar çıkartıp kemirecek, gözlerimizi kargalar oyacak. Türkü böylece bitiyordu. Hüzünlü sesli türkücünün bu son sözlerine gamsız Han Mahoma'nın gür sesiyle okuduğu ezan katıldı. Sonra her şey sustu ve tekrar sadece bülbülün ötüşü, bahçeden gelen böcek vızıltısı, kapının ardından gelen demirin taşa sürtülmesinin çıkardığı şıkırtı ve ıslık sesi duyulmaya başlanmıştı. Hacı Murat düşünmeye o kadar kaptırmıştı ki elindeki ibriğin eğildiğinin ve içindeki suyun döküldüğünün farkında bile değildi. Kendi kendine başını salladı ve odasına girdi. Hacı Murat sabah namazını kılınca kendi silahını kontrol etti ve yatağına oturdu. Yapacak başka bir işi yoktu. Polis komiserinden dışarı çıkmak için izin alması gerekiyordu. Ama henüz ortalık ışımamıştı ve komiser uyuyordu. Hanefi'nin türküsü ona annesinin yaktığı başka bir türküyü hatırlatıyordu. Bu türkü gerçekten olmuş, Hacı Murat doğduğu sırada başlarından geçmiş, annesinin ona anlattığı bir öykünün türküsüydü. Şöyleydi. Hançerin benim beyaz göğsümü parçaladı. Ben de hayatımın güneşini, sevgili oğlumu bağrıma bastım. Yıkadım onu ateşli kanımla. Yaram kapandı, otsuz, köksüz, merhemsiz. Korkmadım ölümden. Cigit oğlum da korkmayacak. Türkünün sözleri Hacı Murat'ın babasına adanmıştı. Hacı Murat doğduğunda han karısı da bir başka oğlunu Umma Han'ı doğurmuştu. Onu emzirmesi için de büyük oğluna Abu Nutsal'a süt annelik eden Hacı Murat'ın annesini istemişti. Ama Patimat oğlunu bırakmak istememiş, gitmeyeceğini söylemişti. Hacı Murat'ın babası kızmış, üstelemişti. Karısı yine kabul etmeyince de hançerlemişti. Eğer kurtarmasalardı kadın ölecekmiş az daha. Böylece oğlunu bırakmamış ve kendi oğluna süt vermişti. Türküyü de bunun üzerine yakmıştı işte. Hacı Murat annesini hatırladı. Evlerinin damında, annesinin koynunda kürkle örtünmüş yatarken annesi ona bu türküyü söylerdi. Annesinden yara izini göstermesini isterdi. Gözlerinin önünde annesini canlandırdığında şimdi buruşuk, ak saçlı, dişleri dökülmüş halini değil, genç, güzel, 5 yaşlarında iri bir çocukken belindeki sepete attığı gibi dağa, dedesine götürdüğü zamanki güçlü halini hatırladı. Kırışık yüzlü, beyaz sakallı, gümüşçülük yapan dedesini hatırladı. Damarlı elleriyle gümüşü işlerken torununa dualar ezberletirdi. Dağın yamacındaki çeşmeyi hatırladı. Annesinin şalvarından tutarak suya giderdi. Sıska köpeği hatırladı, onun yüzünü yalayan köpeğini. Özellikle yoğurdun tadı ve kokusunu düşündü. Annesiyle beraber ahıra gider, annesi ineği doyurur, süt sağardı. Annesinin ilk kez başını tıraş edişini hatırladı. Duvara asılı parlak bakır leğende yuvarlak, mavileşmiş kafasını görünce afallamıştı.